Ayrım 26, sayfa 376. Kız kardeşim olmadığına göre bu herhangi bir kadın demektir. Ayrıca bu pespayeliğini utanmadan bana anlattığın için daha da sinirleniyorum şimdi. Düşündüğün gibi değil. Onunla sadece aynı odayı paylaştık, yatmadık. Betül'ün beni sorgulamaya ya da kiraya bulunmaya hiç hakkı yoktu ama yine de bir an utanır gibi oldum. Aslına bakılırsa Hadiye'yi sırf Betül'e benzediği için dayanamamış ve öpmüştüm ama hepsi o kadarla kalmıştı. Daha ileriye gitmemiş ve sabaha kadar sırf konuşmuştuk. Sen Hadiye homurdandı. Benim ikizim de yani bana çok benzediğini iddia ettiğin bir kadınla sabaha kadar aynı odayı paylaşacaksın. Ve ona elini sürmeyeceksin öyle mi? Sen o yalanı külahıma anlat. Ters dedim. Sana bir şey olmadı aramızda dedim. İnanmak zorundasın. O senden çok farklı biri. Gerçek bir hanımefendi. Yok canım tanımadığı bir adamla ilk buluşmasında yatağa giriyor ve sen ona gerçek bir hanımefendi diyorsun. Ölümün eşiğinden dönen kadın başka ne yapabilirdi? Bana güvendi ve sığındı. Bir süre sustu Betül. Sonra sakin bir şekilde sordu. Nerede buldun bu fahişeyi? Sokakta mı? Artık fazla ileri gidiyorsun. O muhterem kadın için daha fazla ileri geri konuşmanı men ederim. Manidar bir şekilde beni süzdü. Yoksa o kadının peşine bana biraz benziyor diye mi takıldın diye sordu. Cevap vermedim. Arabayı uygun bir yere park ederek kolundan tuttuğum gibi Betül'ü dışarıya çektim. Yavaş ol diye bağırdı. Hiç oralı olmadım. Sakın kaçmaya kalkışma, bacaklarını kırarım. Hiç öyle bir niyetim yok zaten. Doğrusu şu kadını merak ediyorum. Lobiye daldık. Doğru asansörlere doğru yürüdük. Betül yanı başımda kuzu gibi beni takip ediyordu. Heyecanım gittikçe artmaya başlamıştı. Az sonraki karşılaşmayı herhalde nefesim kesilerek izleyecektim. Hadiye ile bu sabah gün ağrırken vardığımız mutabakat şöyleydi. Evime gidip durumu kontrol edecek ve kendimizi güvende hissettikten sonra polise başvuracaktık. İfadelerimizi verdikten sonra o avukatını arayacak ve boşanma davasının açılması için talimat verecekti. Annesinin yanına geçici olarak gitmeyi de uygun görmüyordu. Bir süre otelde kalmasını daha güvenceli bulmuştuk. 9. katta asansörden indik. Kalbim heyecandan duracak gibiydi. Tıpatıp birbirine benzeyen iki kardeşi bir arada ve yan yana görmek, aralarında bir mukayese yapmak ister istemez tuhaf bir tedirginliğe itiyordu beni. Kaldığımız 912 numaralı odaya doğru yürürken yine göz ucuyla Betül'e baktım. Benden çok daha sakin görünüyordu. Şaşılacak bir vurdumduymazlık içindeydi. Odanın kapısını vurdum. Hadiye benim dedim. Beklemeye başladık. Kapı açılmıyordu bir türlü. Bu defa daha hızlı vurdum kapıya. Yine açılmamıştı. Sabaha kadar o da uyuyamamıştı. Acaba ben gittikten sonra sızıp kalmış mıydı? Bu kez daha yüksek sesle bağırdım. Tık yoktu. Gözüm Betül'ü ilişti. Sırıtarak beni süzüyordu. Ne o dedi. Yoksa senin fahişe dönüşünü beklemeden çekip gittim ha? Mosmor kesildim. Hadiye ben gelmeden habersiz gitmiş olamazdı. Tam o sırada odaların temizliğiyle sorumlu kat görevlilerinden biri servis arabasını iteleyerek meydana çıktı. Hemen yanına seyirttim. Bir dakika bakar mısınız lütfen dedim. Kadın çıkardığım gürültüyü işitmiş olmalıydı ki buyurun beyefendi ne istemiştiniz diye sordu. İçeriye giremiyorum. Kapıyı açan kart içerideki arkadaşımda kaldı. Lütfen kapıyı açar mısınız bana dedim. Kadın ak saçlı kırmızı yanaklı biriydi. Birkaç saniye kuşkuyla yüzüme baktı. Bu odada mı kalıyorsunuz diye sordu. Gayet tabii. Aksi halde siz de niye açmanızı isteyeyim ki? Kadın duraladı bir an. Elindeki çizelgeye baktı. Fakat beyefendi bendeki listeye göre burası boş görünüyor dedi. Kulaklarıma inanamıyordum. Kıpkırmızı kesildim. Olamaz diye gürledim. Arkadaşım hala içeride olmalı. Üzgünüm efendim. Burası boş. Yanılmış olmayasınız. Nasıl yanılabilirim? Dün gece bu odada kaldım. Daha bir saat evvel çıktım. Odanızı başka bir numarayla karıştırmış olmayasınız. Kesinlikle hayır. Oda numaram 912 idi. Eminim. Kadıncağız halimden ürkmüş olmalıydı ki homurdanarak cebinden bir kart çıkardı. Bu yaptığım kurallara aykırıdır ama çok istiyorsanız kendiniz bakın diyerek kapıyı açtı. Deli gibi odaya daldım. Oda bomboştu. Yatak düzgün bir şekilde yeni müşteriye hazırlanmış, etraf düzeltilmiş, halılar süpürülmüştü. Emin olmak için banyoya daldım. Sanki geçen geceden kalmış izler arıyordum. Yeni havlular yerleştirilmiş, küvetin içi silinmişti. Yaşadıklarıma bir türlü inanamıyordum. Bir an Hadiye'nin kahvaltıya inmiş olabileceğini düşündüm. Beraberine getirdiği valizi aradım. Dolapları açıp ondan eşyalar aradım. Hiçbir şey yoktu. Buradaki hanım az evvel oteli terk etmiş olabilir mi diye sordum. Servis elemanı yadırgayarak yüzüme bakıyordu. Biraz da benimle uğraşmaktan sıkılmış gibiydi. Siz en iyisi resepsiyondaki yetkililerle görüşün dedi. Haklıydı galiba. Betül elinden tuttuğum gibi sürükleyerek asansöre götürdüm. Sesini çıkarmıyordu. Fakat yüzünde bana acır gibi bir ifade hasıl olmuştu. Asansörün içinde lobiye inen müşteriler vardı. Onların yanında ağzımı açıp konuşmadım. Ama Betül'ün alaycı ifadesi kanımı donduruyordu. Resepsiyonda genç ve güzel bir hanım görevliydi o an. Affedersiniz dedim. Acaba 912'de kalan müşteriniz ne zaman oteli terk etti? Bir dakika efendim dedim memure. Bankonun altında göremediğim bir yerde çevrilen sayfaların hışırtısını duyuyordum. Bir süre sonra başını kaldırıp yüzüme baktı. Kimi arıyordunuz? Bakın dedim. Ben dün gece o odada bir hanımla beraber kaldım ve otelinizden bir saat evvel çıktım. Ama şimdi geldiğimde onu bulamadım. Oteli terk etmemesi lazımdı. Onun oteli terk edip terk etmediğini bana söyler misiniz? Kız da yukarıdaki kat görevlisi gibi birden yüzünü buruşturdu. Yanılıyor olmayasınız beyefendi. Çünkü bu oda kayıtlarımıza göre 2 gündür boş görünüyor. Neredeyse çıldıracaktım. Olmaz, olamaz diye kükredim. Size dün geceyi burada geçirdiğimi söyledim. Yanımıza lacivert takım elbiseli iri kıyım bir adam yaklaştı. Otelin güvenlik görevlisi olduğunu hemen anladım. Benimle ilgilenmeyerek resepsiyondaki kıza sordu. Bir sorun mu var Nazan Hanım? Beyefendi dün gece otelimizde misafir olduğunu söylüyor. Fakat o numaraya 2 gündür müşteri kabul etmemişiz dedi. Adam bana dönerek nazik bir ifadeyle sordu. Beyefendi isminiz nedir? Az kaldı Taner diyecektim. Fakat son anda dün gece resepsiyonda olan delikanlıya Hadiye'nin ikazı ile farklı bir isim verdiğimi anımsadım. Öyle şaşkın ve sinirliydim ki o adı asla hatırlamayacağımı sanmıştım. Ama asıl nasıl olduysa uydurduğumuz isim birden aklıma geliverdi. Korkmaz dedim. Haldun Korkmaz. Görevli kız yeniden başını adları kontrol ettiği yerden kaldırıp beni süzdü. Böyle bir isim yok efendim. Bilgisayardan da kontrol ettim. Yanılıyor olmayasınız. Çok azap bozucu bir andı. Hem yalancı durumuna düştüm hem de etrafımdakiler bana garip garip bakmaya başlamışlardı. Kayıtlarınızda bir yanlışlık olmadı diye mırıldandım. Yanılıyorsunuz, bir hata yapıyorsunuz. Giriş formunu bizzat ben imzaladım. Yanılmam imkansız. Betül kolumdan çekiştirdi. Hadi gidelim diye fısıldadı usulca. Hayır dedim sesimi yükselterek. Ben dün gece buradaydım. Otele geç saatlerde geldik. Sizin yerinizde gece nöbetinde esmer uzun boylu bir arkadaşınız vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Otelin emniyet sorumlusu resepsiyonist kıza ilk defa söylediklerimde bir gerçek payı varmış gibi kuşkuyla baktı. Nazan Hanım, dün gece nöbetçi Sedat Bey miydi diye sordu. Yeniden ümide kapılır gibi oldum. Adamın simasında ya da herhangi bir yerinde dikkatimi çekerek hafızamda yer etmiş bir özelliği anımsamaya çalıştım. Ama nafile, hiçbir aklıma gelmiyordu. Evet, gece nöbetinde Sedat vardı. Fakat kayıtlarımızda Haldun Korkmaz diye biri yok. Emniyet görevlisi Sedat Bey kayda geçmeyi unutmuş olabilir mi diye sordu. Bu imkansız. Ayrıca beyefendi giriş formu doldurduğunu iddia ediyor. Onlara da baktım. Otelimize o adla giriş yapan biri yok. İnanılır gibi değildi. Direnmek istedim. Fakat Betül devamlı kolumdan çekiştirmeye devam ediyordu. Dayanamadım. Bu sabah bir saat içinde oteli terk eden bayan müşteriniz oldu mu? Evet diye resepsiyonist, yanılmıyorsam 2 kişi. Betül işaret ederek, biri bu hanım mıydı? Yani ona çok benzeyen biri, adeta ikizi dedim. Bu sorum galiba bardağa taşıran son damla oldu. İki otel mensubu da kaşlarını çatarak kötü kötü yüzüme bakmaya başladılar. Kız, yanınızdaki hanımın ikizi mi diye sorumu tekrarladı. Evet öyle diye bağırdım. Sesim yine yüksek çıkmıştı. Bana yalan söylüyorsunuz. Gerçekleri öğrenmezsem şimdi polise gideceğim. Kız güvenlik görevlisine dönerek, müdürü arayayım mı diye homurdandı. Gerek yok dedi adam. Beyefendi hemen otelimizi terk etmezse asıl ben polis çağıracağım. Betül hala beni çekiştirmeye devam ediyordu. Onlara dönerek, kusura bakmayın, galiba bir hata oldu diye özür dilemeye çoktan başlamıştı bile. O an eski şüphelerim birden avdet etti, tepem attı. Yoksa bu yine Betül'ün bir oyunu muydu? Hadiye diye geceyi beraber geçirdiğim kadın Betül müydü? O kadar aptallaşmıştım ki Betül'ün çekiştirmesiyle resepsiyonun önünden ayrıldık. Aklım karmakarışıktı. Ayaklarım tamamen bilinçsizce hareket ediyor, sarsak sarsak adımlar atıyordum. Neden sonra Betül'ün rezil ettin bizi dediğini işitir gibi oldum. Lobideki bazı müşteriler gürültülü konuşmamı duymuş olmalıydılar ki bir suçluymuşum gibi beni süzüyorlardı. Açık havaya çıkınca derin nefesler aldım. Kendimi toparlamaya çalıştım ama yaşadıklarıma hiçbir çözüm getiremiyordum. İnanılır gibi değildi. Her şey sanki bir anda hakikat dışı olmuştu. Betül hala söyleniyordu. Sen hastasın. Aklından zorun var. Ya da dün gece kaldığın oteli hatırlamayacak kadar sarhoştun. Ne haltlar ettin dün gece? Çıldıracak gibiydim. Betül'ün kolunu kavradım sıkıca. Bana bak dedim. Yine ne fesatlar çeviriyorsun. Yoksa dün gece Hadiye'nin yerine sen mi geçtin? Yüzüme acır gibi baktı. Sen gerçekten hastasın. Hadiye diye biri yok. Bu senin, daha doğrusu korkarım, hasta beyninin uydurması. Bir halüsinasyon görmüş olmalısın. Dün gece neler olduğunu hatırlayıp anlatmalısın. Belki gerçeğe öyle ulaşırız. Ne yani, diye homurdandım. Dün gece bana oynadığınız oyunda benim beynimin uydurması mı? Hangi oyundan söz ediyorsun sen? Yazacağımız romanın uygulaması, kadının öldürülmesi sahnesi. Betül sanki ilk defa işitiyormuş gibi yüzüme baktı. Yazacağımız roman mı? Seninle müşterek roman mı yazacağız? Güldürme beni kuzum. Ben doğru dürüst mektup bile yazamam. Kaldı ki roman. Hem de senin gibi bir ustayla. Çok komik. Bunu da nereden çıkardın? Gözlerim fal taşı gibi açılarak Betül'e baka kaldım. Hani neredeyse gerçekten aklından bir zorum olup olmadığını düşünecektim. Yani roman yazma sevdanın da yalan mı olduğunu söylüyorsun? Saçmalama kuzum. Ben seninle nasıl roman yazabilirim? Ya Tarabya'daki villa, ya Turgut, onlarla da mı ya? Onlar da mı yalan? Neden söz ettiğini hiç anlamıyorum. Birden aklıma belimdeki tabanca geldi. Honda'yı park ettiğimiz yere doğru ilerlerken hırsla kemerimin altına sıkıştırdım, tabancayı hızla çıkardım. Ya bu ne? Bunu nasıl açıklayacaksın? Bu kimin silahı? Bu da mı hayal? Betül etraftan birinin silahı görmesinden endişe duyarak homurdandı. Sok onu cebine. Ne yaptığının farkında değilsin. Herkes beni tabancayla tehdit ettiğini sanacak. Hadi eve gidelim ve biraz yat. Belki dinlenirsen bu halden sıyrılırsın. İstersen bir doktor da çağırabilirim. Rüyada olup olmadığımdan şüpheliydim. Deli gibi silahı karnına dayadım. Göster, görmek istiyorum, diye gürledim. Neyi? Göbeğinin altındaki benderi. Şaşkınlıktan gözleri irileşti. Betül'ün devenin pabucu sokağın ortasında göbeğimi mi görmek istiyorsun? Oranda bender var mı yok mu ona bakacağım. Çıldırmışsın sen. Hem şimdiye kadar bunu çoktan bilmen gerekmez miydi? Benim yok. Görmek istiyorum, diye gürledim. Öylesine bağırmıştım ki sesimden kendim bile ürktüm. Hayır, dedi Betül. Olmaz. Evde bakarsın. Galiba benderi silecek zaman bulamamıştı. Ya da onları temizleyecek vakti olmadığından şimdi göstermekten çekiniyordu. Bu da hadi olduğunun farklı kanıtıydı. Otel işini nasıl ayarladığını henüz bilmiyordum ama bu defa yakaya ele vermişti. Şimdi, dedim, şimdi göbeğini göstereceksin. Yanından uzaklaşmaya çalıştı fakat elim aslanın pençesi gibi omuzuna yapıştı. Hiç utanmıyorsun değil mi? Rezil adam. Bir de dün gece o kadınla aranda hiçbir şey olmadığını iddia ediyordun. Eğer olmadıysa karnındaki benderi nereden biliyorsun? Kardeşin gösterdi. Şayet o gerçekten kardeşinse tabii. Yazıklar olsun. İnsan yalan söylese bile bu kadar rezilanesini seçemez. Beni oyalamaya çalışma. Şayet Hadiye değilsen bana göbeğini gösterirsin. Küstah bir şekilde yüzüme baktı. Ama suratı sapsarı kesilmişti. Gerçekten görmek istiyor musun, diye sordu hırsından titreyerek. Evet. Ani bir hareketle anorağın fermuarını indirip içindeki kazağı yukarı çekti. Eğilip dikkatle göbeğinin altına baktım. Bender olmadığı gibi ne bir kızarıklık ne de dün geceden kalma en ufak bir iz emare yoktu. Onunla da yetinmedim. Afallayan bakışlar arasında adeta onu soyar gibi kazağın boynuna asılıp çekerek omuzunu kontrol ettim. Doğuştan olma leke de yoktu. Karşımdakinin hadi olmadığı kesindi. Kolum kanadım kırılmış olarak gevşedim. Az kaldı tabanca elimden kayıp yere düşecekti. Neler olduğuna akıl sır erdiremiyordum. Rüyada mıydım yoksa bütün bunlar Betül'ün iddia ettiği gibi bir halüsinasyon muydu? Daha da kötüsü, ben gerçekten bir ruh hastası mıydım? Öylesine şaşkınlık yaşıyordum ki sevgilim uzanarak tabancayı elimden aldı. Kısık bir sesle "Hadi arabaya bin artık," dedi. "Ben süreceğim. Bu halinle direksiyon başına geçemezsin." Hafifçe sırtımdan iteledi. Tökezleyerek ön koltuğa oturdum. Sesim çıkmıyordu artık. Fakat bir türlü olanları kabullenemiyordum. Betül arabayı hareket ettirince dayanamayıp sordum. Biz dün gece romanın cinayet sahnesini yaşamak için Tarabya'daki villaya gitmedik mi? Villa mı? Hangi villaya? Lütfen Betül, suallerimi tekrarlayıp durma. Bana gerçeği anlat. Kimin villası hayatım? Söylediklerinden bir şey anlamıyorum ki. Turgut'un villası tabii. İkinizin evi. Yine aynı teraneye başladın. Benim kardeşim yok, dedim sana. Dur biraz, dedim. Arabayı durdur. Betül frene basarak durdu. Ne var, ne oldu? Oraya gitmek istemiyorum. Oraya gitmek istiyorum. Nereye? O villaya. Ben öyle bir yer bilmiyorum. O senin hayalinde yarattığın bir yer olmalı. Hayır, diye bağırdım. Orayı biliyorsun. Bana önce bir arkadaşın evi olduğu yalanını, sonra da eski sevgiline ait olduğunu söyledin. Gülümsedi Betül. Benim sadece üniversite yıllarında basit bir flörtüm oldu. İzmir'de. Hayatıma başka bir erkek de girmedi. Ta ki seninle tanışıncaya kadar. İnanmak istemiyordum. Tarabya'ya gideceğiz, dedim. Nasıl istersen, diye karşılık verdi. Yol boyunca konuşmadık. Zaten konuşacak halim de yoktu. Ön koltukta pelte gibi oturuyordum. Her tarafımı bir titreme almıştı. Sadece bir kere Yeniköy'e yaklaşırken sisli düşüncelerimden sıyrılıp Betül'e kaçamak bir nazar attım. Kaygılı bakışlarla beni süzüyordu. Biraz daha iyi misin diye sordu. Bilmiyorum dedim. Gerçekten de bilmiyordum. Tarabya meydanına geldiğimizde Betül, şimdi nereye gideceğiz diye sordu. Bön bön yüzüne baktım. Villanın yerini bilmemesini kabullenemiyordum. Parmağımla Hacı Osman Bayırı'na çıkan yokuşu işaretledim. Betül kafasını sallayarak sola saptı. Anahtar yanında mı diye sordum. Ne anahtarı? Villanınki tabii. Ağzının içinde bir şeyler homurdandı sevgilim ama ne dediğini anlamadım. Herhalde boş şeyler değildi. Kafamın karmaşıklığı devam ediyordu. Hala onu sevgilim gibi düşünüyordum. Ama hislerimle mantığım çakışıyordu. Şayet mantığım bunca olaya rağmen çalışıyorsa o villaya mutlaka girecektim. Gerekirse camı kapıyı kırarak mutlaka girişin bir yolunu bulmalıydım. Hala mantıklı düşünmeye çalışıyordum. Villanın yatak odasında dün geceden kalma izler olacaktı. Duvara saplanan mermi çekirdekleri, Hadiye'nin aceleci evi terk ederken üstünden çıkardığı eşyalar, toplanmış yatak vesaire. Bunlar iddiamı teyide yeterli olacaktı. Hiç olmazsa kendi kendime tatmin edecektim. Aksi halde çıldırmam işten bile değildi. Betül'ün Hadi olmadığına emindim artık. Fizikleri, sesleri ne kadar benzerse benzesin aynı kişi değillerdi. O halde Hadiye'ye ne olmuştu? Neden birden ortadan kaybolmuştu? Bana en ufak haber bırakmadan neden ortadan kaybolmuştu? Otelde olanları bir türlü açıklayamıyordum. Yoksa Betül haklı mıydı? Akli dengemi mi kaybetmiştim? Yokuştaki toprak yol ayrımına gelince buradan sap dedim Betül'e. Hiç itiraz etmeden saptı. Arabayı daha dikkatli kullanıyor, kavislere, çukurlara özen gösteriyordu. Villaya yaklaşıyorduk. Nihayet bina göründü. Burada dur dedim. Sanki binayı ilk defa görüyormuş gibi eğilip bahçenin demir parmaklıklarına bakarak burada mı diye sordu. Sinirden başıma kan hücum ediyordu. Nefretle ona dönüp homurdandım. Yoksa ilk defa gördüğünü mü söyleyeceksin? Kesinlikle dedi. Zaten Tarabya'nın sadece sahil kesimini bilirim. Kimin evi burası? Sevgilimin diye bağırdım. Dün gece beni cinayet işlemem için getirdiğiniz yer. Tonguç'la beraber. Betül artık münakaşayı anlamsız buluyordu. Sesini çıkarmadı. İn arabadan dedim. Şimdi ne yapacağız? Evi araştıracağız. Ayol deli misin? El alemin evine nasıl gireriz? Kaygılanma, nasıl olsa orası sevgilinin ve kız kardeşinin evi. Çılgınsın sen. Otelde başımıza gelenleri unuttun galiba. Yine rezil mi olmak niyetin? Bu sefer haneye tecavüzden bizi tutuklatacaksın. Yürü diye Betül'ü çekiştirdim. Ama itiraf edeyim ki içimi bir huzursuzluk kaplamıştı. Otelde başıma gelenlerden sonra burada da bir sürprizle karşılaşabilirdim. Demir parmaklıklı kapıyı itip bahçeye girdim. Betül hemen yanı başımda süklüm püklüm yürüyordu. Zemindeki taşların üstüne basa basa villanın kapısına doğru ilerledik. Bir kere zili çalıp evde kimsenin olup olmadığını araştıracaktım. Şayet kapıyı açan çıkmazsa yandaki ince uzun camı kırıp içeriye girmeye kararlıydım. Son defa soruyorum diye bağırdım Betül'e. Anahtarı verecek misin? Yüzüme bile bakmadı. Kabul et artık Taner dedi. Sen hastasın. Başına ne geldiğini bilmiyorum. Fakat mutlaka bir doktora gözükmelisin. Lanet olsun diye homurdanıp zile bastım. Kapının açılmayacağına emindim. Turgut karşıma çıkacak cesareti gösteremezdi. Lakin tahminimin hilafına kapı açılıverdi. Karşıma temiz pak siyah elbiseli prostelalı bir hizmetçi çıkıvermişti. Güler yüzlü, ak saçlı, 50 yaşlarında bir kadındı. Evde hizmetkar olmadığını biliyordum. Şaşırdım, donuklaştım. Buyurun efendim, kimi aramıştınız diye dedi yaşlı kadın. Kekeledim önce. Turgut Bey evde mi? Ya da Hadiye Hanım? Hizmetçi biraz ürkerek baktı bana. Cevap vermeden önce şöyle bir süzdü bizi. Sanırım yanlış bir yere geldiniz. Burada o isimli birileri yok. Sanki başımdan aşağıya kızgın sular boşalmıştı. Kanımın beynime hücum ettiğini duyumsadım. Çıldırmak işten değildi. Kim oturuyor burada diye sordum peltek bir sesle. Kadın bize bakıp huylanmıştı adeta. Hak vermemek elde değildi. Uzamış sakalım, dünden beri değiştirme fırsatı bulamadığım buruşuk giysilerim, hiddetten kızarmış yüz ifademle insanları ürkütecek bir görünümdeydim. Dedim ya efendim, o isimde birileri yok burada. Az daha kapıyı itip zorla içeri girecektim ki arkadan bir kadın sesi işitildi. Kim o Zehra? Bedros Usta mı? Hizmetçinin arkasından sesin geldiği tarafa doğru baktım. 40 yaşlarında alımlı bir kadın kapıya doğru yaklaşıyordu. Hizmetçi arkaya dönerek bir hanımla bey geldiler. Herhalde yanlış bir adresi arıyorlar dedi. Kadın kapıya yaklaştı. Güleç bir ifadeyle bizi süzdü önce. Buyurun beyefendi. Ben yardımcı olayım dedi. Komşularımızı tanırım. Buranın eskisiyiz. Kimi aramıştınız? Nutkum tutularak kadına baka kaldım. Gerçekten çıldırmama rağmen kalmıştı. Hiçbir açıklaması olamazdı tüm bunların. Siz bu evin sahibi misiniz diye sorabildim. Sorum çok garipmiş gibi kadın suratıma baktı. Evet dedi. Bir açıklama yapmamı beklercesine. Kimi aramıştınız? Kontrolümü öylesine kaybetmiştim ki aptalcasına bir soru sordum. Hadiye Hanım siz misiniz? Hayır benim adım Leman. Eşinizin adı Turgut mu? Hayır beyefendi. Hiçbir şey anlamıyordum. Olacak şey değildi. Neredeyse ağlamaklı bir edayla sordum. Dün gece evde miydiniz? Kadın garip garip yüzüme baktı. Niye soruyorsunuz dedi kısa bir tereddütten sonra. Ne diyebilirdim ki? Kadının gözlerine bakarak medet umarcasına yalvardım. Lütfen sualime cevap verin. Dün gece dışarıya çıktınız mı? Hayır dedi kadın. Kocamla beraberdik. Bir de misafirimiz vardı. 12'ye doğru gitti. Sonra da yattık. Niye soruyorsunuz bunları? Galiba gözlerimden iki damla yaş yanaklarıma doğru süzüldü. Koca adam ağlıyordum. Artık gerçeği kabullenmeliydim. Bana bir şeyler olmuştu. Betül'ün iddia ettiği gibi bu bir hastalık olmalıydı. Ruhi bir kriz. Hayat aleminde dolaşıyor olmalıydım. Başım önüme düştü. Betül koluma girerek bana destek oldu. Belki o an yere yığılabilirdim. Affedersiniz hanımefendi diye fısıldadı sevgilim. Galiba arkadaşım bir buhran geçiriyor. Yaşamadığı olayları yaşamış gibi bir karabasan. Fikri yorgunluktan olması çok mümkün. Onu rahatlatmak için kapınızı çalmak zorunda kaldık. Çok özür dilerim. Leman Hanım acı dolu bir bakış attı yüzüme. Sesini çıkarmadı ya da söyleyecek bir laf bulamadı. Yenik düşmüştüm. Demek bütün bunlar hasta beynimin yarattığı bir varsayımlardı. Gerçeği kabullenemiyordum ama bütün başvurularım menfi sonuçlanmıştı. Betül'ün omuzuna kolumu attım. Başım dönmeye başlamıştı ve bir an sendeler gibi oldum. Kadıncağız hizmetçisine dönerek, ''Zehra, beyefendiye bir bardak su getir. Belki rahatlar. İsterseniz içeriye girip biraz oturun. Hiç gereği yok efendim. Biz en iyisi arabamıza dönelim. Lütfen.'' dedi Leman Hanım. ''Beyefendinin bu halde bir yere adım atacak hali yok. Azıcık dinlense iyi olur.'' Konuşmaları duyuyor ama ağzımı açamıyordum. Betül, isteksizce adeta kadına saygısızlık yapmamak için beni altıma çekilen bir iskemleye oturtturdu. Hizmetçinin getirdiği su bardağını ağzıma dayadı. Zoraki bir iki yudum aldım ve işte o an tüylerim diken diken oldu. Bakışlarım ister istemez sağ taraftaki yukarıya yükselen merdivene takılmıştı. Birden dehşete düşerek sordum. ''Hanımefendi, yatak odanız üst katta. Sağdaki ilk oda mı?'' Leman Hanım hayretle yüzüme baktı. Evet diye mırıldandı. Ama sesinde garip bir şaşkınlık ifadesi vardı. Ve yukarıda üç yatak odası daha var değil mi? Kadındaki şaşkınlık artıyordu. Merdivenlerin tam bitiminde de karşı isabet eden duvarda beyaz perdeli geniş bir cam. Bunları nereden biliyorsunuz? Yeni bir ümide kapılıyordum adeta. Çünkü dün gece ben bu evdeydim diyebildim. Kadının yüzüne baktım. Sessiz fakat huzursuz bir şekilde beni süzüyordu. Bu evde miydiniz diye sordu nihayet. Ne maksatla niye geldiniz? Bir cinayete alet edilmek için. Betül hemen söze karıştı. Bağışlayın hanımefendi, bu bir hezeyan. Hastalığının tezahürü. Siz ona bakmayın. Kadın fena halde afallamıştı. Ama verdiği tarif doğru dedi. Yanılıyor olmalı. Beyninden geçenleri gerçek sanıyor. Hayır diye bağırdım. Kesinlikle eminim. Dün gece en az 2 saat bu evde kaldım. Sonra ev sahibiyle mutfağa inip birkaç fincan kahve içtik. Yani benimle mi diye sordu Leman Hanım. Ama bu mümkün değil. Biliyorum deyin dedim. Tabii ki o kadın siz değilsiniz. Dün gece bu evde sizin yerinizi alan bir başka bir kişi vardı. Başka bir kadın. Kadını kaşları çatıldı birden. Ama size dün gece evden hiç ayrılmadığımı söyledim. Ümitsizce başımı salladım. Bunun farkındayım ama olayın nasıl geliştiğini bir türlü anlayamıyorum zaten. Fakat sizi inandırabilmek için yatak odasını mutfağa bile tarif edebilirim. Leman Hanım'ın huzurunun kaçtığını hissediyordum. Cidden bunu yapabilir misiniz diye sordu. Tabii dedim ve bir sorutta dün geceden aklımda kalan tüm detayları hızlı hızlı anlatmaya başladım. Önce yatak odasından başladım. Karyolanın odadaki konumunu, yorganın rengini, gardırobun ve tuvaletin durduğu yerleri söyledim. Daha sonra da mutfaktan aklımda kalan bazı ufak tefek detayları anlattım. Kahve içtiğimiz kupaların kenarlarındaki işlemeleri filan. Leman Hanım hayretten hayrete düşüyordu. Hepsi doğru diye mırıldandı. Ama bu imkansız diye mırıldandı Betül. Hiç girmediği bir evi nasıl bilebilir? Kadıncağız ilk şaşkınlığı üzerinden atınca arkadaşımızın medyumluğu falan var mı diye sordu. O tarakta bezi olduğunu hiç sanmıyorum dedi Betül sinirli bir sesle. Leman Hanım dikkatle beni incelemeye devam ediyordu. Bana çok uzun gelen bir süre yüzüme baktı sonra sanki sizi bir yerden tanıyor gibiyim dedi. Daha önce hiç karşılaşmış mıydık? Benim yerime Betül cevap verdi. Kendisi tanınmış bir yazardır. Taner Yılmaz. Tabii ya diye fısıldadı Liman Hanım. Benzetmiş ama çıkaramamıştım. Ben de bir kitabınızı okudum. Arka kapağındaki resimden anımsadım. Siz osunuz. Cehennem Bekçisi'ydi adı. Harika bir romandı. Bense hala aptal aptal yüzüne bakıyordum. Dün gece yatak odanızda iki el ateş ettim. Duvarlara bakarsanız mutlaka kurşun izlerini görürsünüz. Çıkıp araştırmama izin verir misiniz? Kadın şaşkınlığından kurtularak omuzlarını silkti. Ama bu olanaksız dedi. Siz az evvel de söyledim. Dün gece evden hiç ayrılmadık. Söylediğiniz gibi olsa bunu bilmez miydik? Ben o odada silahı ateşlediğime eminim. Hayır dedi Leman Hanım. Evin içini ve bazı eşyalarımı her nasılsa bildiğinizi kabul etmek zorundayım. Bunu nasıl öğrendiğinizi bilmiyorum henüz. Ama bu son anlattığınız imkansız bir şey. Dün gece bizim evde hiç silah patlamadı. Kesinlikle. Hiç kuşkunuz olmasın dedi Betül. Şu an ben de hayretler içindeyim. Yine de sizden özür dileriz. Başınızı ağrıttık. Müsaadenizle bir gidelim. Kurşunların duvarda bıraktığı izler son şansımdı. Aksi halde çıldırdığımı artık ben de kabullenmek zorundaydım. Odayı görmek istiyorum dedim sertçe. Lütfen dedi Betül. Kendini toparlamaya çalış. Hanımefendiyi rahatsız ediyorsunuz. İsteğinin çok saçma olduğunu anla. Hanımefendi haklı dedi kadın. Tanımadığım insanlara yatak odamı neden göstereyim? Ayrıca arkadaşınız size hasta olduğunuzu iddia ediyor. Ben hasta filan değilim. Ayrıca hayal de görmüyorum. Bütün söylediklerim kelime kelimesine doğru. O kadar da değil dedi Leman Hanım. Dün gece evde görüştüğünüz kadın ben olmadığıma göre onun kimliğini nasıl açıklayacaksınız? Sorun da bu ya diye homurdandım. Onu evde bulsam mesele kalmayacaktı. Şimdi Leman Hanım'dan da kuşkulanmaya başlamıştım. Yoksa karşımdaki kadın ve hizmetçi de bu oyunun birer figüranı mıydı acaba? Yok, bu kadarı olamazdı artık. Herhalde ben saçmalıyordum. Bütün bunların tek bir izahı olabilirdi. Betül ruhsal dengemi bozmuş olmalıydı. Korkarım hepsi hayalimin ürünüydü. Ümitsizlik ve en acısı kendime olan itimadım yavaş yavaş kayboluyordu. Ben gerçekten hasta biri olmalıydım. Tekrar başımı önüme düştü. Hafifçe eğildim. O zaman da belimdeki tabanca vücudumu acıttı. Bir an ya o silah diye düşündüm. Onu da inkar edemezdim ya. Tabanca iddialarını kanıtlayan somut bir delildi. Hayal görmüyordum. Çok iyi biliyordum ki hayatımda hiç tabanca sahibi olmamıştım. Bu silah bana Tonguç denen adam tarafından verilmişti. Bu da hayal ürünü olamazdı ya. Aklıma düşüşen hastalık fikrinden sıyrılmaya çalıştım. Birden elimi belime atıp tabancayı çıkardım. Karşımdaki üç kadın da hafif bir çığlık attılar.